Merhaba.
Merhabalar.
Geçmiş olsun.
Hepimize, bütün milletimize çok ucuz atlattık, evet.
Daha kötüsü olmasın diye umuyoruz.
İnşallah.
Maalesef deprem gerçeği Türkiye'de ve İstanbul'da her zaman kendini hissettiriyor.
Walking Dead yani. Hepimiz burada. Ben artık zaten sırt çantama bir kefen, biraz da zemzem suyu koyuyorum. O anda hemen.
Hızlıca paket.
Ya da son iki damla, ölürken son iki damla atıp ağzıma.
Şimdi sponsorumuz Infox'a çok teşekkür ederiz. Çok güzel özellikleri var. Yayınımızın içerisinde onlardan detaylı şekilde bahsedeceğiz. Ama açıklama kısmında linkten sabredemeyenler hemen tıklayıp bakabilir. 28 Nisan'da yani pazartesi günü yine Info Yatırım'ın desteğiyle yaptığımız bir etkinlik olacak. Sizler yani Atiye Yaşar'da izleyeceğimizle buluşacak. Katı butona basmalı ve bize mail yapmalı gerekiyor. Gelmek isteyen seyircilerimiz için. Onu da söyleyelim.
Bu arada ben de bir anons yapabilir
tabii
miyim?
Tabii ki anons da.
Rankia, Türkiye'deki çeşitli kişileri derecelendiriyor. Beni de en iyi içerik üreticisi kategorisinde aday göstermiş. 31 Mayıs'a kadar oylama var.
Hatta işte bir soru soracağım. İstanbul depremi kötü senaryodaki gibi 7 ve 7.2 civarında bir deprem olursa, büyük bir deprem olursa ve yıkımı da maalesef şiddetli olursa Türkiye ekonomisi ne olur? Çöker mi?
Paramparça olur tabii. Tabii hiçbir şekilde ayakta kalmaz.
Öyle yani. Mi?
Tabii Türkiye'nin finans merkezi burası ve yani İstanbul'da merkezi olan özellikle finans şirketlerinin faaliyetlerini aniden İzmir'e veyahut da Ankara'ya ya da nereye olursa olsun taşıyıp oradan sürdürülmeleri için gerekli altyapının hazır olmadığını düşünüyorum. İkincisi zaten bunun yarattığı sosyolojik yıkım. Yani kim tüketim yapar ki Allah göstermesin İstanbul'da 6 haneli can kayıplarından ve 100 milyara varabilecek zararlardan bahsediyoruz. Bunun şoku yani bu Kahramanmaraş, Hatay depremleri çok büyük şoklardı. Ama orası ekonomiye katkısı en fazla milli gelirin %10'u olan bir kısımdı. İstanbul her anlamda belki %25, %30'unu temsil ediyor. Gerek fiziksel olarak gerek beşeri sermaye kaybı olarak bunun altından kesinlikle kalamayız. Yani bu Türkiye'yi yıllarca geri bırakır.
Yani bugüne kadar yaşadığımız krizde bir benzeri olmaz. Bambaşka bir şey yaşarız.
Evet. Yani 1999'da Büyük Marmara vurduğunda bu kadar değildi. O zamandan bu yana eksiğiyle fazlasıyla Türkiye ekonomisi çok daha gelişti. Rakamlar büyüdü. Bak bugün 1.2 trilyon dolar işte resmi rakamı bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu 2-3 trilyon finansın sürekli dönmesi demek. Ve bunlar İstanbul üzerinden, İstanbul'daki kişi ve kurumların yaptığı bağlantılar üzerinden dönüyor. Bunlar akamete uğradığında her şey kesilir. Ve finansal kesimin görevini yerine getirememesi, bu aynen sizin işte kan tahlilleriniz mükemmel, beyniniz harika çalışıyor, kolesterolünüz düşük ama böbrekleriniz çalışmıyor. Diyaliz makinesine bağlısınız. Hani aklıma gelen tek tıbbi örnek bu. Buna benzer bir sonuç yaratır.
Peki oradan çıkış nasıl olur? Nasıl çıkarız ki oradan?
Yani zaman içinde olur. Hani mesele şu. İstanbul ne kadar harap olacak, kullanılamayacak hale mi gelecek? Her şirket kendine başka bir yer bulur. Yeniden kaybettiği bağlantılarını toplamaya çalışır. Bir de tabii yani kaybettiklerimizin yanında bunları telafi etmek için gerekecek kaynaktan konuşmalıyız. Bugün işte Mehmet Şimşek'in söylediğine göre deprem harcamaları ki onlar bilmiyorum oradaki vatandaşı tatmin etti mi? İnşallah etmiştir. Milli gelirin %2'sine varıyor. Ki dediğim gibi orası oldukça ucuz bir bölge. Bu İstanbul şartlarında herhalde milli gelirin %10'una kadar varır. Evet. Allah göstermesin. Konuda hükümetin de finansal veyahut da ekonomik yapıyı yeniden canlandırma veya başka merkezlere taşıma konusunda sağlam bir planı varsa halkla paylaşmadı.
Tabii. Yani 99 depreminden sonraki sürecin %99'unu AKP'ye geçirdik. Ve maalesef bu konuda çok büyük adım atılmadı. Toplama alanında da zaten inşaat görmüşsünüzdü.
Ya yani benim bir yakınım hastanedeydi. Özel bir hastane, ismini vermeyeyim. İşte ziyarete gittim. Bir sigara içmek için dışarı çıktım. Ben yürürüm genelde sigara içerken. 100 metre ileride bir eski bir bina. 10 metrelik bir bahçesi var. Kapısında toplanma alanı yazıyor. Yani o anda ben zaten dedim Atilla yani kefenini yanında taşı ya.
O gün mü verdiniz?
Evet yani.
Atiye Bey istiyorsanız kısaca Info Yatırım'ın akıllı yatırım uygulaması Infox'un özelliklerinden bahsedelim.
Hadi bahsedelim bakalım.
Tüm piyasaya tek uygulamada birleştiren Info'da hesap açan herkes ücretsiz canlı veri avantajına faydalanabiliyor. Dijital şubeyi seçen yatırımcılar birçok avantaja sahip oluyor. Hesap, işletim, bakım ücreti, EFT, havale ücreti ödemiyor. Böylelikle yatırımcı dijital kanallardan temsilciye ihtiyaç duymadan tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Birçok aracı kurumun yeni diye tanıttığı özellikle Infox'ta ilk günden beri mevcut ve kullanılabilir. Örneğin Infox'un detay teknik analiz sayfasında harekette ortalama veriye göre asat önerileri 12 adet indikatörün asat durumlarını her işçi için sunuyor.
Ben de birkaç özelliğinden bahsedeyim. Temel özellikler sayfasında ise bir hisse senedinin bütün verilerine info yatırım müşterisi ücretsiz olarak erişebiliyor. Sektörel ortalamalar, bilanço, gelir tablosu gibi bir şirkete ait bütün temel analize erişebilirsiniz ki ben bir temel analiz, kökten dinci bir temel analiz hastasıyım. Ama teknik analiz sevenler için de çok önemli göstergeler mevcut. Infox içerisinde hem mum hem de gelişmiş grafikler de mevcut. Gelişmiş grafikler sayesinde kolayca ekranda bir hisse senedi çizimi yapabilir ve bu çizimi kaydedebilirsiniz. Yani kendi teknik analizinizi yapabilirsiniz. Ve en sonunda da tabii Infox yapay zeka ve algoritmalara tamamen entegre olmuş bu uygulama. Aslında en öne çıkan özelliği ise algoritmik işlemler. Arbitraj robotları ile yatırımcılar ister hazır strateji robotları, ister kendi oluşturduğu algoritmalar sayesinde piyasa hareketlerini anında takip edip stratejilerini otomatik olarak uygulayabilir.
Çok yakında da yurt dışında işlem yapabilecek yer.
Evet.
Son geliştirmeler yapılıyor. Yurt dışında işlem yapmak isteyenler de çok yakında Infox'ta bunu yapabilecek. Üstelik hesap açmak da çok kolay. Yalnızca birkaç dakika içinde hesap açabiliyorlar. Uygulama mağazasında Infox uygulaması indirmeleri, görüntüyü görüşme üzerinden 4-5 dakikalık bir zaman ayırmaları yeterli. Aşağıda link var açıklama kısmında. Oraya tıklayarak bu işe başlayabilirler diyelim ve programımıza devam edelim.
Infox'a teşekkür ederek hadi bakalım.
Şimdi Fatih Özatay biliyorsunuz da kendisi Fatih Bey'i.
Evet.
Tweet attı. Dedi ki ekonomi programı başarısız oldu. Raf ömrünü doldurdu. Uzatmalı oynuyoruz. Haziran 2023'ten bu yana uygulanıyor ama ticari kredi faizi %60. Merkez Bankası'nın 22 Nisan aralık ortalama fonlama faizi %48. Kapasite kullanım oranı ise hızla düşüyor.
Evet.
Fatih Bey'in söylediklerine katılır mısınız?
Kesinlikle katılmıyorum.
Hepsi doğru ama yazdıklarının.
Hepsi doğru ama bütün bunlar programın çalıştığını gösterir. Keşke kredi faizleri 70 olsa. Kimse gidip araba, konut kredisi alamasa kapasite kullanımının düşmesi yani bence doğru bir gösterge değil ama ekonominin yavaşladığını gösteriyor. Arkadaşlar ekonomik istikrar programı uyguluyoruz. Tabii ki faizler yüksek olacak. Tabii ki ekonomi yavaşlayacak ki iş talep yavaşlasın. Bunun sonuçları görülüyorsa ki ben buna o açıdan da katılmıyorum. Programın aslında biraz gecikmeli olarak hedefine yaklaştığını söyleyebiliriz. Şunu vurgulamakta fayda var arkadaşlar. Yani baş düşmanımız enflasyonsa ve bununla mücadele edeceksek ekonomi resesyona girecek. Başka türlü olmuyor bu.
Ama 2 sene geçti.
Tamam.
Yani 2 sene uzun bir süre değil mi programın? Yani en azından birkaç meyvesini toplamak için yeterli bir zaman değil mi?
Meyvesini topladık. Yine Konda ve Koç'un yaptığı enflasyon beklentileri anketinde.
O da değişmiş o. Artık Koç Konda'ya yapmıyormuş.
Koç Konda'ya
yapmıyor. Veri Enstitüsü
tamam.
Yapıyormuş.
Efendim?
Ama Veri Enstitüsü.
Tamam çok özür dilerim. Konda'dan özür dilerim.
Yok canım.
Hane halka enflasyon beklentisi 12 ay sonra 2 puan yükselmiş ama geçen senenin sonlarına doğru 92'lerdeydi. 69'a düşmüş. Dolayısıyla bir iyileşme kesinlikle mevcut. Ekonomide de yani bu programın çalışmamasının en önemli sebebi biz ekonomik büyümeden fedakarlık etmeden bu işi becerelim diye düşünüyorduk. Onu yapamadık. Hala da ben şu anda alınan tedbirlerin ekonomide yalnız Sayın Fatih Özatay'ın değil başka mesela işte sektörel PMI dediğimiz veriler var. Reel sektör güven endeksi, perakendeci, hizmet sağlayıcı ve inşaat sektörü güveni bunların hepsi düşmüş. Ama bu da yani para politikasının veyahut da bütçe politikasının olumsuz etkileri değil. Muhtemelen İmamoğlu şokundan sonra halkımızın tüketim konusundaki tedirginliğini gösteriyor.
Şimdi Atilla Bey, Merkez Bankası 48-49'dan para veriyor, fonluyor. Yani 46'ın da üstünde, en üste yakın bir seviyede fonluyor. Ama döviz talebinde sert bir, yani en azından ters dolarizasyonun tekrar başlamadığını biliyoruz şu anki veri için. Yavaşladığını, kesinlikle yavaşladı dolar talebi ama hala da biraz da devam ettiği de şu anda elimizdeki veriler ışığında bizim gördüğümüz o. %49-48 faiz yetmiyor mu insanın döviz talebi ve neden yetmiyor?
Ya zamanla yetecektir. Yani bu herhangi bir şok, bu deprem olsun veyahut da bir işte algı şoku olsun şöyle bir buna Şi ya da Çi dağılımı diyoruz. Şöyle bir şey gösterir. Yani şöyle inmez. Şöyle çıkar.
Yavaş yavaş.
Hala Merkez Bankası'nın en kötü politik veyahut da global senaryolarda bile Türk lirasının değerini koruyabileceğine dair güven tesis olmadı. Bunun ikinci bir nedeni de yani politik şoklar devam ediyor. Yani politik gündemi eğer bu Merkez Bankası faiz arttırımının gerçek sebebi benim iddia ettiğim gibi politik şoklara karşı direncimizi arttırmaksa onlar devam ediyor. Yani İstanbul'daki bu elim deprem neyse çok ucuz atlattık. Kayyım atamak için yeni bir bahane olacak. İşte hükümetin 300 bin konutu dönüştürme gibi planları var. CHP geri adım atmıyor. Bahçeli her gün evinden ya da hasta yatağından yeni mesajlarla iyice gündemi karıştırıyor. Dolayısıyla yani insanların güvensizliği çok çabuk geçmez. Çünkü bir noktada bu ülkede bütün kararları veren Sayın Cumhurbaşkanı ise onun halkta ekonomik güvensizliğini azaltacak davranışlardan kaçınması veyahut da halka güven verici mesajlar vermesi lazım. Ama işte yani Erdoğan'ın konuşmalarını görüyoruz her gün yani.
Tabii şimdi yabancılar gitti zaten büyük bir kısmı. Zaten çok yoktu, büyük bir kısmı gitti. Siz de hep söylemiştiniz bu dövizdeki risk esas risk yani olursa yerleşiklerin dövize dönmesi. Şimdi yerleşikler de tabii faize bakıyor bir de politik riskeye bakıyor. Siz burada şey riski görüyor musunuz? Yani politik risk o kadar yükselecek ki artık bir faiz oranı çalışmayacak, tutmayacak yerleşikleri Türk lirasında. Öyle bir ihtimal var mı size? Ve politik risk nasıl bir risk?
Vallahi var. Bu sene olmaz ama artık bu noktada her şeyi düşünmek lazım. Yani bir ara hepimiz Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'ın işte CHP'ye kayyım atamaktan İstanbul Belediyesi'ne çökmeye kadar planlarına veto, kırmızı kart gösterdiğini düşünmüştük. Sayın Bahçeli'nin mesajlarının hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama son günlerde yeniden Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan'a paralel açıklamalar yapmaya başladı. Görüldüğü kadarıyla onun gözünde sadece çözüm süreci var. CHP'nin başına gelenler onu ilgilendirmiyor. Yani bugünlerde artık konuşulmaya başlayan benim çok açıkça söylemek istediğim bir şey var. Eğer seçimi kazanamayacaklarını anlarlarsa sandığı önümüze getirmekten de vazgeçebilirler. Ya bu kadar basit. Ya bu sene olmaz bunlar. Şu anda seçimler 2028'de olduğu için dış reklam yani pano, billboardlara reklam şey yapan.
Açık hava reklamı.
Evet. Şirketlerin yarısına el kondu. Böylece muhalefetin halka erişim kanallarından biri kapatılıyor. İkincisi dün okudum. MHP yerli medyaya destek için reklamların yerli medyada kullanılmasına ve hatta...
Biz var mıyız o
zaman? Evet. En başta mesele ekonomi ismi. Detayları belli değil ama anladığım kadarıyla şu anda zaten bant genişliğini daraltma yoluyla YouTube vesaire gibi mecralara bir sansür uygulanıyor. Buraya gelen reklamlara da sansür uygulayıp bunu artık hangi kanallardan olursa yandaş görüşleri paylaşan kişilere doğru aktarma niyetleri olduğunu söyleyebilirim.
Siyasi gerilimin seçim olmaması durumu da 2,5 sene işte Kasım 2027. O zaman kadar bu siyasi gerilime dayanır mı ekonomi? Kendi kanalınızdaki yerinde küresel finansal kriz ve Türkiye ekonomisi ne kadar dirençli olduğunu yorumladınız. Ben de o soruyu şöyle değiştireyim. Türkiye ekonomisi iç siyasi gerilime ne kadar dayanıklı, dirençli?
Şimdi ikisi üst üste gelirse dayanması çok zor. Çünkü ben pazar günü yayınlanacak olan yayınımda Türkiye'nin küresel şoklara dirençli olduğunu söylerken yerleşiklerin hızla dövize kaçmayacağı bir senaryodan bahsediyor. Zaten onu bir kez daha söyleyelim. Şu anda TL mevduatın toplamdaki payı %50'nin üzerinde. Bu yeniden Şahap Bey günlerindeki gibi %40'lara dönerse Merkez Bankası bunu finanse etmekte güçlük çeker. Ha bir döviz krizi olur demiyorum ama o günleri çok iyi hatırlayalım. Dışarıya işte ne bileyim 500 bin dolar para göndermeye kalksanız sorun çıkartıyorlardı. Şirketlere telefon açıp döviz almayın, döviz satın deniyordu. O günlere kesinlikle geri ekonomi dayanamaz. Yani bunu en güzel örneklerinde işte 1-2 ay içinde Amerikan ekonomisinin resesyona girmesiyle göreceğiz. Çünkü siyasi gerginlik yani herhangi bir gerginlik ikiye ayrılabilir. Bir risk ölçebileceğiniz bir şeydir. Kendinizi hece edebilirsiniz. İkincisi belirsizlik. İkincisinde durum şu yani hiçbir plan yapamıyorsunuz. Ne olacağı hiç belli değil. Türkiye böyle bir ortama girer. Gerçekten de ya ben çok açık söylüyorum yani eğer Bahçeli veto etmez veyahut da Özel şu ana kadar başarıyla sürdürdüğü halk direnişini daha geniş bir tabana yayıp kalıcılaştırılmazsa Bursa, Antalya, Mersin, Adana gibi rantı yüksek şehirlerin hepsinin üstüne çökecek AKP. Mansur Yavaş artık aday olacak mı emin değilim. O konuda yani girmek istemiyorum. Çünkü kendisinin açıklamaları yani ben galiba Ankara'da son dönemim şeklinde bir şey söyledi. Evet. Her türlü anlama gelebilir. Ama AKP'nin böyle bir şüphesi varsa ona da kanca takacaklar. Yani Özel'e bile sıra gelebilir. kötü senaryoyu konuşuyoruz. Dün yine tamamen palavradan suçlamalarla savcı 15 yılda hapis istedi yeni bir davada. Yani hiçbir şekilde hiçbir AKP ve MHP oy verenlerin, hatta onların bile bir kısmı rahatsız.
Finansal kesim dışındaki firmanın döviz açığı 6 yılın zirvesinde. No. 64 ay sonra 150 milyar dolar eşiğini aşarak 154 milyar dolara ulaştı. Bu bize ne söylüyor?
Ya kesinlikle oluşturuyor. İnşallah bunlar hecelenmiştir. Onların tam olarak raporlara girdiğiniz an, yani açık pozisyon dediklerinde bilinen dış borcu veyahut da FX cinsinden bizim bankalara borcu eksi o şirketin deklar ettiği döviz varlıklar. Ama bunların içine işte opsiyonlarla, futureslarla, herhangi bir swap anlaşmasıyla kendini döviz riskine karşı korumuş mu o bilinmez. Tabii ki döviz aniden patlarsa, bir devalüasyon olursa bu şirketlerin bunları ödeme gücü ciddi olarak sorgulanır. İkincisi, bunlar yatırıma mı dönüştürülüyor? Yani sabit sermaye yatırımına mı? Emin değilim. Yine bir kısmının, en azından benim geçmişteki detaylı verileri yorumlamam, bir kısmının yeniden toprağa gömüldüğü. Üçüncüsü de şu nokta çok önemli bence. Yani borçlar, her şirket bir kısım borcunun sürekli döndürüleceğini ve onun kalıcı olarak işletme sermayesine eklenmiş bir varlık olduğunu kabul eder. Eğer yurt dışında kredi koşulları zorlaşacaksa, bu Türkiye'nin kredi notunun indirilmesine bile olabilir. Türkiye'deki bir politik şokun yabancı kreditörlerin temkinli davranmasından kaynaklanabilir veya global bir krizden kaynaklanabilir. Yani bu şirketlerin kısa vade ödemeleri çok yüksek değil. İşte ayda 5-7 milyar dolar civarında bu yılın takvimine baktığımızda ödeme görüyoruz. Ama yani bunları yeniden borçlanamayacaklarsa, o zaman Merkez Bankası'nın üstüne çok değişik kaynaklardan stres biniyor. Bir, yeniden borçlanamayan şirketler. İkincisi, henüz bitmeyen bir yerellerin dövize geçişi. Üçüncüsü de tabii küçük de olsa bir miktar cari açığın finanse edilmesi. Yani bütün bunlar bir şu anda bir krize neden olmaz. Ama şöyle bir senaryo düşünelim. Aralık, Ocak geldi. Bütün bu şeyler devam ediyor, süreçler. Ve caddelerde de ciddi bir hareketlilik var. Ve dünyada da bir resesyon. O zaman gelecek yılın turist gelirleri ve rezervasyonları da tehlikeye girer. Yani şu anda işte bu deprem tartışmasında yeniden aşina olduğumuz bir terim. Fay hatları ciddi miktarda enerji veya stres biriktiriyor. Bunun ne zaman patlayacağını biz de deprem bilimciler gibi kesin olarak bilemeyiz. Hani yine deprem bilimciler gibi, hani kısa vadede İstanbul'da daha büyüğü olmaz zannettiğim kadarıyla. Yani ana deprem buydu, artçıları gelecek. Ben de öyle, yani biz muhtemelen politik şok olarak ana depremi geride bıraktık. Bunun artçıları devam edecek ama yaz aylarında rahatız. Turistler gittikten sonra ne olacak konusuna cevap veremiyorum. Bir de şu var, Kanal İstanbul'u yaptıracak Erdoğan. 15 milyar dolar
yaptıracak
parayla
mı? Efendim. Yaptıracak mı?
Hayır, öyle yok ha. Yaptı yani, bence ona hani... Allah'ım. Yani o kadar, hani neresini düzelteyim Kanal İstanbul'u? İkincisi de işte Şehircilik Bakanı Murat Kurum, evet, 300 bin konutu dönüştürmeyi düşünüyorlar. Ben hatırladığım kadarıyla devletin bu konuda sağladığı destek konut başına 500 bin lira, 1 milyon lira arası.
Evet.
Ya 300 bin çarpı 1 milyon ne diyor? 30 milyar mı ediyor? 300 milyar mı ediyor? Yani akıl almaz rakamlardan bahsediyoruz. Zaten bütçe açığı milli gelirin 5'ine yaklaşmış. Sen nereden buluyorsun parayı da yapıyorsun?
Bugüne kadar neden yapmadın? O da yavaş yavaş.
Bugüne kadar ne yap? Bundan sonra yapsan ne fayda edecek artık?
Şimdi iki tane kısa bir şey soracağım size. Bir gün haberi belki görmüşsünüzdür. Diyanet'in Kur'an kursunda 17 çocuğa istismar.
Ya yani... Ya bunu görmedim. Hayır. Bir gün okuduğum bir gazete ama Timur bu sabah soru sıra gelmedi. Ama yani Türkiye'de istismar olayları ve bunların kapatılması çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ben yani dindar değilim ama dine saygı duyan ve dinin faydalı olduğunu düşünen bir insanım. Çok ciddi bir şekilde bu görüşüm yıprandı. Katolik Kilisesi bu yüzden mahvoldu. Çocuklara istismar meselesi yüzünden. Türkiye'de genele yaygın bir sorun olduğunu gösteriyor. Ve şunu unutmamakta fayda var. Çocuk psikolojisinden bildiğim ya da okuduklarım, çocukların %90'ı bunu bahsetmez. Ve o travmayla ömür boyu yaşayıp onlar da maalesef aynı şeyi başkalarına uygulayan sosyopatik bireyler haline gelme olasılıkları çok yüksek. Devletin bu konuda sürekli, daha doğrusu hükümetin gizleme, yok bir şey politikası da acaba adeta orada kötü niyetli insanlara bir lisans veriyor. Başka bir haberi okudum. Halk TV'deydi galiba. Adam karısına ateş açıyor ve bir yandan da bağırıyor. Devlet hangi kadını korudu da seni koruyacak diye.
Doğru.
Yani kapak. Burada bitiyorsun.
Aynen. Bir de yine müthiş bir haberimiz var. Geçen cuma Sezergan'ın tartışması vardı biliyorsunuz. Sağlık Bakanı Memişoğlu bir açıklama yapmış. Hem o konuya değinmiş. Onu açmayacağız ama eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz. Sadece karı koca oluyorsunuz demiş.
Yani bu hakikaten yani Suudi Arabistan'da bile yok herhalde bu
artık
kadar.
Artık yok yani. En azından olmamasına çalışıyor.
Yani dünyanın pek çok yerinde özellikle işte Katolik Kilisesi'nin hakim olduğu ülkeler, hatta Amerika'da bile kürtaj tartışması, kadının vücudu üzerindeki mahremiyet hakkı, doğmamış çocuğun hakkı tartışılıyor. Ama yani sezeryanla doğumu yasaklayan bir ülkede görmedim abi. Yani Erdoğan'ın insanların nasıl doğum yaptığı niye ilgilenir? Ne yapacak yani? Bundan sonra girdiğimiz cinsel pozisyonları da mı kanuna bağlayacak ya? Ya bu o kadar saçmasızlık ya.
Yani... Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz da bir şey, bir cümle değil mi ya?
Ya evet yani bunları ciddiye
İsteyip
alamıyorum.
İsteyip olamayan var, istemeyen de var.
Ya kardeşim çok açık konuşalım.
Size, yani, size ne yani?
Türkiye'de en azından daha bağnaz kesimlerde işte eşcinsellerin sürekli eş değiştirdiği falan olur mu? Yani ömür boyu birbirlerine bağlı olan ve kanuni olarak çocukları evlat edinip onları da gayet rahat büyüten eşcinsel ve lezbiyen aileler var. O insanların da ahlak değerleri bizimkilerden hiç düşük değil. Yani siz ne anlamda İstanbul belediyelerini LGBT veyahut da CHP'li belediyeleri LGBT'lere destek vermekle suçluyorlar. Keşke verseler. Onlar insan değil mi ya? Translar insan değil mi? Yani hangi hakla Allah'ın bize verdiği insanlık haklarını bunlardan esirgiyoruz? Bu hangi kafayı yansıtıyor? Yani ben bir LGBT mensubuyla arkadaş olsam, yakınında dolaşsam acaba onun davranışlarından etkilenerek cinsel tercihimi değiştireceğimi mi düşünüyor? Yani bu kabinede veyahut da külliyede bir tane psikiyatrist, bir tane sosyolog ya da doktor yok mu? Böyle bir şey olmaz. Allah bizi dünyaya getirdiğinde hangi cinsel eğilime sahipsek odur ya. Sen beni zorla yap, zorla da isteyerek de yapamazsın. Olmaz öyle bir şey.
Bir de Atilla Bey, istismar uğrayan çocuk hakkında tek bir cümle yok.
Yok kesinlikle yani. Yok yani bu hani o kadar...
Onların psikolojisi, ona evet, sağlığı. Evet. Yani hiç ya, Sağlık Bakanı'nın sorumluluk altında bir tanesi.
Ha bu de şey var yani, buna ses çıkartılmaması ben şöyle bir anlam taşıdığını düşünüyorum. İşte ben tamamen tarikatlara ve Türkiye'de çok azınlıkta olan şeriatçı kitleye destek veriyorum. Kardeşim AKP tabanı böyle değil ki. MHP tabanı böyle değil ki. Bu insanların eminim hepsi çok ciddi bir kaygı ve üzüntü duyuyorlardır. Yani kendi ayağına da kurşun vuruyor. Tarikatlar bu ülkede kimdir ki ya? En birkaç yıl önce yapılan anketlere göre halkın çoğunun negatif görüşü var. Ve tarikat mensupları toplamın nüfusun %6'sı ile %10 arasında bir yerde. Yani sen çok dar bir kitleye yaranmak için kendi daha geniş kitleni çok rahatsız edecek hareketler yapıyorsun. Bunların ne siyasi açıdan bir anlamı var, ne de sosyal anlamda bir getirisi var.
Gidiyorum. Herkese akıl fikir versin.
Göndermeyin kardeşim ya. Göndermeyin yani. Bu kadar basit. Ben dindar değilim ama ailem dindardı. Hepsi acıydı. Onların arasında büyüdüm. 6 yaşında, 7 yaşında çocuk Kur'an kursuna gönderilir mi? O çocuk bilinç hasıl olmadan, yani çocuk işte kendi varlığının farkına varmadan ki bu 12-14 yaş arasında bir, herhangi bir dini kuralı uygulamaya zorlamanın faydası yok. Çünkü o bir masum, bir melek ya. Ondan sonra ancak aile ve aile de çocuğunun dindar olması ve hatta seküler olması konusunda haklara sahip. Bunu kesinlikle inkar etmiyorum ama hiç anlamayan bir çocuğa işte türban giydirip anlamadığı bir dilden Kur'an okutmanın ne faydası var?
Devletin ama denetim sorumluluğu her koşulda var. Yani her koşulda devletin denetim. Atilla Bey, yurt da yanıyor, hiçbir şey olmuyor. Otel yanıyor, hiçbir şey olmuyor. Çocuk istismarı var, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor yani ülkede esasında. Gidiyorsunuz ve gidiyorsunuz.
Şimdi tabii bütün bunların bir sebebi daha var.
Hatay depremi, Kahramanmaraş depreminde müteahhitten kaçan ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı ki.
Aynen. Yani bu kesinlikle bayağı da maden kazaları.
Maden kazaları. Saymak mı bitmez yani. Serde, orman yangında yani sorumluluk alan hiçbir kimse yok ülkede.
Evet. Yok yani. Allah'tan en kötüsü. Bu yalnız tarikatlar konusunda benim çok radikal bir görüşüm var. Ben hepsinin serbest bırakılmasını ve kanunen kendilerini tescil ettirilmesini bu yolla da resmiydi. Şu anda tabii denetim yapmıyorsun çünkü öyle bir şey var mı bilmiyoruz. Kimdir, nedir? Ya hepsi holdingleşmiş, resmileşsinler. Dini olmayan faaliyetlerinden vergi ödesinler. dini olan faaliyetleri de en azından Diyanet tarafından denetlensin. Ki o kadarına razıyım yani.
Teşekkür ederiz Atilla Bey. Çok sağ olun. Bu haftayı böyle bitirdik.
Evet, çok üzücü bir haberle bitirdik.
Evet, üzücü haber bir ve gergin yine stresli bir hafta geçirdik. Umarız hafta sonu daha güzel olur.
İnşallah.
Herkes sağlık. En önemli şey sağlık.
Ve pazartesi arkadaşlar, bizi unutmayın yani. Abone ol, katıl butonuna bas ve Atilla'yı canlı anında görüntü al.
Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.
Tamam.